Ayrım 52, Kongo'ya ağıt Jean-Christophe Grange. Sayfa 535, 127. bölüm. Penpol'ü geçip Arquest burnuna doğru yönelmişti. Şimdi kıyı boyunca yol alırken denizin nereye gizlendiğini düşünüyordu. Côte d'Azur'de bu denli yakınken Akdeniz'i görmemek imkansızdı. Burada burnunuzun dibindeki Manş denizini görmek mümkün değildi. İçinden geçtiği yaşarmış kırlar limuzinde veya Alsas'taymış gibi hissettiriyordu. Artık soruşturmayı düşünmek istemiyordu. Çok fazla bilgi, çok fazla delilik vardı. Şu an için tek bir kaygısı vardı. Cenazeye geç kalacaktı. Saat çoktan 14 olmuştu ve Breha'ya giden teknelerin saatlerini bile bilmiyordu. Tahmin ettiği gibi Arquest'te sadece birkaç metre mesafede deniz yeniden ortaya çıktı. Bir virajı döndü ve birden büyük oyun sahnelenmeye başladı. Solda göz alabildiğine uzanan ardıvaz renkli dalgalar, sağda bir E'ye kadar sarp granit bir falez. Hava kapalıydı, ince bir yağmur çiseliyordu. Olağan dışı bir şey yok kaptanım. Yine de bir ayrıntı dikkati çekiyordu. Çevresinde bir bar tütüncü, bir otel ve hatıra eşyaları satan bir dükkan bulunan iskele. Bir sürü jandarma minibüsü ve polis arabasıyla kuşatılmıştı. Sanki bir sonraki tekneyi ya da daha çok tekneden inecek bir numaralı halk düşmanını bekliyorlardı. Ervan arabasını tepedeki otoparka bıraktı. Sonra omzunda çantası ağır adımlarla yürüyerek kumsala indi. Yine ne olmuştu? Neden bu kadar çok mavi üniformalı vardı? Yaklaşırken şaşkınlığı bir kat daha arttı. Bu insanlara komuta eden bizzat Viard'dı. Bu karşılama merasimi onun içindi. Parisli emniyet amiri cenaze töreninin bittiğini ve Ervan'ın anakaraya dönmekte olduğunu düşünüyor olmalıydı. ''Benim için mi buradasın?'' diye bağırdı Ervan Viard'a doğru. Onun bakışından varsayımının doğru olduğunu anladı. ''Seni kaçırdım diye korkmuştum.'' dedi polis şaşkınlığını belli etmemeye çalışarak. ''Burada ne halt ediyorsun?'' ''Bana verilen yetki gereğince gözaltına alındığını.'' Saatine baktı. ''Saat 14.40'da sana tebliğ ediyorum. 63'e 2. maddeye göre bir yakınına haber verebilirsin. Ayrıca bir avukatla temasa geçebilirsin.'' Hakim yakalı kapitone ceketi, kulaklı beresi ve yandan cepli asker pantolonuyla VR bir üniversitenin basamaklarında yarenlik eden bir profesöre benziyordu. Ervan herkesi buraya onun topladığını anlamıştı. Büyük tutuklama gösterisine biraz etki kazandırmak için. ''Hangi sebeple?'' ''Şimdi'' dedi Beriki ilerlerken, ''elimde o kadar fazla sebep var ki hangisinden başlayayım? Evime yaptığın o ziyaretten mi? Yoksa büroma yaptığından mı? Bir polis memurunu darp etmenden mi? Domanş çamaşırhanesine yaptığın komando harekatından mı? Patrick Ben Abdallah'ı izinsiz sorgulamandan mı? Afrika'dan döndüğünden beri hiç işsiz kalmadığın söylenebilir.'' Tek bir iyi haber vardı. Jean-Louis Lasse'ye sabah yaptığı ziyaret hakkında tek bir kelime etmemişti. ''Ne yaptımsa?'' diye karşılık verdi Ervan, olabildiğince ciddiyetle, ''hepsini ekibimin 5. adamının cinayet soruşturması çerçevesinde yaptım ve...'' ''Başına nefes tüketme, nefesini ifadene sakla. Şimdi rozetini ve silahını bana ver. Bize direnmediğin ve tek kişilik haçlı seferine çıkması engellenmiş kahramanı oynamadığın için çok kibarsın.'' Ervan belindeki kılıfı çıkardı, cebinden kimliğini aldı ve hepsini jandarmalara teslim etti. Bu bölgede yetkisi olmadığını ileri sürmek gereksizdi. VR hep işini sağlama alırdı. ''Sırf benim için mi buraya kadar geldin? Bir morvunu kelepçeli görmek her şeye değer.'' Emriyle iki sivil aynasız Ervan'a doğru ilerledi. Uzakta mavi ve beyaz renkli tam olarak Quebec bayrağının renkleri bir tekne kıyıya doğru yaklaşıyordu. ''Bekle, burada ne aradığımı merak etmiyor musun?'' ''Biliyorum, babanı defnetmekten geliyorsun.'' ''Hayır, tam da defnetmeye gidiyordum. Cenaze töreni saat 16'da. VR kaşlarını çattı, feribotun motorunun omurtusu her yeri doldurmuştu. ''Henüz yapılmadı mı?'' diye sordu. Cep telefonunu çıkardı ve ekranına baktı. ''Tabut adaya 3 saat önce gitmişti.'' ''Çok güzel bilgi toplamışsın.'' diye gülümsedi Ervan. ''Ama önce notere uğramam gerekiyordu. Cenaze için beni bekliyorlar.'' ''Özürlerimi sunuyorum. Sana eşlik edelim.'' ''İhtiyarın defnedilirken görmek isteyeceği son surat seninki.'' Polis elektronik sigarasını çıkardı ve tüttürmeye başladı. Ben de Morvan'ın tabutuma işemesinden hoşlanmazdım. İşte sana teklifim. Beni bırakıyorsun, adaya gidiyorum. Babamı toprağa veriyorum ve gece onun evinde kalıyorum. Yarın sabah ilk gemiyle geliyorum ve sana teslim oluyorum. Başka bir arzun? Ciddiyim. Oraya gittikten sonra nasıl kaçacağımı düşünüyorsun? Teknelerle? Bu gece sular alçalıyor. Bu son feribot. Yarın sabaha kadar başka gemi yok. Adada hapis kalacağım. Aslında Erva'nın alçalma kabarma saatleri hakkında en ufak bir fikri yoktu. Breha asla tamamen kuru olmazdı. Yine de bahanesi hedefi 12'den vurmuştu. Tamam dedi Viyar bir duman bulutunun içinden. Yarın sabaha kadar seni rahat bırakıyoruz. Sana söz veriyorum. Gemi yanaşıyordu. Birden Ervan kolunu dostane bir şekilde hasmının omzuna attı ve kulağına fısıldadı. Söz mü veriyorsun? Su tüttüren bir adama nasıl güvenilir? 128. Bölüm. Breha her zamanki gibi sıkıntılıydı, insanı boğuyordu. Tüm bu sahil şeridi boyunca oturanlar sakin görünümlerine rağmen ona bir deniz kazası sonrasında kara parçasına sığınmış, yardım bekleyen insanlar gibi görünüyordu. Bugünkü tek tesellisi Kasım ayında olduklarından adanın ıssız olmasıydı. Gemide cep telefonu çaldı, Gael. Öğlenden beri bu 5. mesajıydı. Telefonun sesi sanki gitgide daha sinirli, daha saldırgan bir hal alıyor, kız kardeşinin öfkesini yansıtıyordu. Telefonu açmadı ama SMS'le haber verdi, feribottayım. Geminin Ferlak analını geçmesi sadece 15 dakika sürüyordu. Cenaze törenine vaktinde yetişecekti. Luak rahiple ve mezar kazıcılarla işleri halledebilecek kadar büyüktü. Ne olursa olsun her şey ihtiyarın arzusuna göre cereyan ediyordu. Pazar gününe rast gelmemesi çok yazık. Yağmur yeniden hızını arttırmıştı. Ama Ervan kapalı güvertedense geminin provasında durmayı tercih etmişti. Dirseklerini korkuluklara dayamış Viyar'ı ve onun berbat suratını aklından çıkarmıştı. Padre'yi toprağa verdikten sonra meseleyi yarın sabah düşünecekti. Bununla birlikte e-postalarını ve SMS'leri kontrol etti. Sandoval'dan herhangi bir haber yoktu. Demek ki Farabo hala serbestti. Aklına Lasse'nin kehaneti geldi. Asıl o sizin peşinizde. Şeytan duysun. Eğer katil gelirse sorgusuz sualsiz onu tepeleyecekti. Eğer bir şekilde yakalanırsa da öldürmek için onun yanına gidecekti. Açıklaması ne olursa olsun kimse onun hakkında ceza davası açmazdı. Kuduran köpeği öldürmek gerekirdi. Kafasını kaldırdı ve yüzünü yağmura verdi. Gemide tek bir yolcu dahi yoktu. Bu hantal feribot insanı zaruri olana indirgiyordu. Hava, deniz, demir. Yağmur damlaları arkasındaki çatıda tıpırdıyordu. Dalgalar sanki bir buz kıran gemisindeymiş gibi ayaklarının altında parçalanıyordu. Boyalı metal korkuluk deniz serpintisiyle yüklü rüzgarla uyum içinde ona duygusuzluk ve sertlik veriyordu. Demek Morvan zamanında Farabo'nun canını bağışlamıştı. Ervan bu hoşgörüyü göstermeyecekti. Belki Farabo Lasse'nin deneylerinin kurbanıydı ama yine de öldürülmeliydi. Audrey Wieniawski, Jacques Sargent, Vissa Saviris, Anne Simone, Ludovic Perno ve diğerleri için öldürülmeliydi. Ardından Lasse ile ilgilenecekti. Onunla ilgili hala tereddütleri vardı. Viyar ve tayfasının karşısına çıkaracağı engellere rağmen onu yargıya teslim edecekti. Ya da Bretanya yöresinin pembe granitleri önünde karnına 3 mermi sıkacaktı. Yapabilirdi. Ervan yeni kararlarını sıralamayı kesti. Aslında babasını gömdükten sonra yapacağı tek şey ana karaya dönmek, kelepçe takmaları için bileklerini uzatmak ve kendisine yöneltilen suçlamaları dinlemekti. Cep telefonu yeniden çaldı. George Pompidou Hastanesi. Kapalı güverteye döndü ve telefonu açtı. Arayan önceki gün konuştukları doktordu. Evet dedi Ervan kaba bir şekilde. Size iyi haberlerim yok. Bu sabah başka testlerle birlikte elektroansefalografi yaptık. Beyin aktivitesi neredeyse hiç yok. Ne hissettiğini söylemekten acizdi. Ve de kim için hissettiğini? Onu yetiştiren kadın için miydi? Cathy Fontana'nın katili için miydi? Morvan'ın kefaret kurbanı için miydi? Ayrıca diye devam ediyordu doktor, elektroansefalogramdaki çizgiler bir burst süpresyonun ayırt edici özelliğini gösteriyor. Genellikle bu işaretler en kötüsü anlamına gelir. Geri döndürülemez koma. Ne kadar zaman var? Ne söylemek istiyorsunuz? Rüzgarın taşıdığı yağmur sığındığı yere kadar gelmişti. Ervan ensesine hızla çarpan damlaları hissediyordu. Bu gri perdenin ötesinde Breha yaklaşıyordu. Bu şekilde ne kadar yaşayabilir? Söylemesi imkansız. Doktor cesaretlendirici bir ses tonuyla konuşmaya başlamıştı. Ama umudu kesmemek lazım. Her zaman uyanmak mümkün. Bu koşulda durumu ne olacak? Doktor tereddüt etti ama Ervan adamın gerçeği söylemekten çekinmediğini hissediyordu. İnsan gün boyu ölüme karşı savaşınca canlılar sizi korkutmuyordu. Sorun nörolojik sekeller, majör bir beyin disfonksiyonu riski var. Ervan bir bitkiye dönüşmüş Maggie ile ilgilenmekte zorlanacağını hissediyordu. Ama Gael ve Luak için bunun daha da zor olacağını düşünüyordu. Ancak size göre diye devam etti Ervan, bu ihtimali kafasından silmek ister gibi, gelişebilecek en olası durum beyin ölümü mü? Evet, bu durumda onu makineden çıkarma hakkımız olacak mı? Ervan bu soruyu adet yerini bulsun diye sormuştu. Ötenazi ile ilgili bir sürü soruşturma yürütmüştü. Bu tür kesin durumlarda yasaların yeşil ışık yaktığını biliyordu. Bu çözüm de göz önünde bulundurulabilir, evet. Ervan babasını gömmek için Britanya'da olduğunu ve yarın döneceğini söyleyerek konuşmayı sonlandırdı. O zamana kadar Maggie'nin durumunda herhangi bir değişiklik olursa kendisini arayacağına dair doktordan söz aldı. Yinelenip duran kalıplaşmış sözler, kelimeler, neredeyse Maggie'yi hayatta tutan makineler kadar mekanikti. Telefonu kapattı ve yeniden feribotun baş kısmına gitti. Port Klos, Breha'nın ana iskelesi sadece birkaç yüz metre mesafedeydi. Sağnağın ardında rüzgarda savrulan çamlar, ilk evlerin gri damları, serası ve iki mavi yıldızı ile küçük Bellevue Oteli görünüyordu. Bir anda Ervan'ın ruh hali değişti. Kendisinin büyüdüğünü görmüş bu manzaraya karşı bir gönül bağı hissetti. Her şeye rağmen Breha öyle olduğunu düşünmekten hoşlandığı kabus değildi. Her seferinde buraya kapkara bir ruh haliyle gelmiş, biraz açılıp grisiyle dönmüştü. Adanın bazı iyi yanları da olmalıydı. O sırada Mendrek'te bekleyen Gael'in silüetini tanıdı. Her zamankinden daha kırılgan, daha zayıftı. Dalgalara ve sünger gibi gökyüzüne rağmen, kızgın güneşin altında yanmış gibiydi. Moldoror'un şarkılarının kahramanını, kurbanlarının bağırsaklarını deşerken hipnotize eden veya yabancıda tetiğe basarken Morso'nun gözlerini kör eden güneş. Ölümün büyük beyaz güneşi, bu ateşi Mumbanza ve adamlarını öldürürken tanımıştı. Şimdi o ateş içini eritip bitiriyordu. Görüntü kayboldu ve Ervan onun gülümsediğini fark etti. Birden kız kardeşinin ona kızmadığını anladı. Ayaklarının altında adanın kırmızı kayaları donup kalıyordu ve onun yontularak yapılmış bir bakire güzelliği vardı, adanın koruyucu azizesi. Olası sitemlere karşı kendini savunmak için hep yaptığı gibi birkaç boktan söz söylemeye hazırlanmıştı. Ama birden olduğu gibi davranmaya karar verdi. Sadece gidip kız kardeşine sıkıca sarılacak ve kiliseye gideceklerdi. 129. Bölüm. Zambaklara bakın nasıl büyüyorlar, ne çalışıyorlar ne de iplik eğiriyorlar ve size derim Süleyman bile bütün izzetinde bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Luak bu sözlerin hangi İncil'den çıktığını bilmiyordu ama bir Budist sutrasında bu sözcükler yer alabilirdi. Sadeliğe yapılan aynı övgü, dış görünüşlere gösterilen aynı ilgisizlik. Rahip hüzünlü bir ironi olarak Afrika kökenliydi. Luak ona birkaç kelimeyle Morva'nın hayat hikayesini anlatmış ama Kongo'daki geçmişinden bahsetmesini yasaklamıştı. Din adamı da anlamlı, evrensel, havarilerden yaptığı alıntılarla konuşmasını sürdürüyordu. Şimdi Gregoire'ın ağırbaşlı karakterinden, paradan veya güçten daha fazla önem verdiği ahlaki değerlere olan inancından bahsediyordu. İnsan bu sözler üzerine gülmekten ölebilirdi. Ayini yöneten rahip ne derece yanıldığından habersizdi. Bununla birlikte çok büyük bir farkla da olsa doğruyu söylüyordu. yine çamuru altına dönüştürmek isterken ölen Morvan, hayatını ne çalışıyorlar ne de iplik eğriyorlar saflığı içinde yaşamıştı, çocuklarının uğruna. Üzerinden bakınca göl gibi gri ve derin küçük bir koya bakan alçak duvarlarla çevrili Breha mezarlığı, Notre Dame Kilisesi'nden fazla uzakta değildi. Yağmur kısa bir ara vermişti ama onun boşluğunu rüzgar doldurmuştu. Morvan'ın üç çocuğu içinde ruhen Breton olan bir tek oydu. Bu kimliği yelken yarışlarında, uzun deniz gezilerinde ve barlardaki içki alemlerinde kazanmıştı. Onun için gözlerde rüzgarla şişen yelkenlerin şaklaması, dudaklarda tuz yanıkları demekti. Hayatında sahip olduğu en değerli şey olmuştu. Bugün bile hala gün sonunda bir tekne gezisinden veya denizde yaptıkları bir piknikten dönen aileleri görünce denizin insana verdiği o özel ışığı yüzlerde fark etmek onu şaşırtıyordu. O da bu tadına doyulmayan gezi dönüşlerini, bu gümüşi pembe alacakaranlıkları yaşamıştı. Sorun o yıllarda hep sarhoş gezmesi ve bu duyguları hangisine borçlu olduğunu pek fazla bilmemesiydi. Tüm bunları hep bir şişenin dibinden görüp hayran olmuştu. O dönemde hayatın kollarına doğru atıldığını düşünüyordu ama çoktan limana demirlemişti. İç karartıcı bir gıcırtı sesi onu hayallerinden uyandırdı. Tabutu indiriyorlardı. Yaklaştı, cilalı kapak karanlığın içine sallandırılıyordu. Luak hala kavrayamıyordu. Cenaze töreniyle en ufak ayrıntısına kadar ilgilenmişti ve bu da onu tuhaf bir şekilde işin özünden uzaklaştırmıştı. Ailesinin değerli yardımı da unutulmamalıydı. Annesinin koması, ağabeyinin komando görevleri. Şu an için bu ahşap kutu sadece lojistik sorunlarıyla eş anlamlıydı. Bugün bile tabutu mezarlığa kadar götürmek için gönüllüler aramak zorunda kalmıştı. Evleriyle ilgilenen Kuzey Adası'ndan Brehat'inden emektar Mahe ile birkaç sağlam adam. Tabutu kasabanın dar sokaklarında ve elbette yağmurun altında omuzlarında taşımışlardı. Demek her şey bitti. ''Birkaç kelime söylemek ister misiniz?'' Rahip Ervan'a sormuştu. Luwak ile Gael bir şey söylemeyeceklerini daha önce belirtmişlerdi. Ağabey geçirdiği kötü günlerin verdiği suratsızlıkla kafasını hayır anlamında salladı. En ufak bir veda hareketinde bulunmadan herkes mezarın başından ayrıldı. Luwak herkesin tabutun üstüne şefkat çiçeği atmasını bir fidanlıktan almıştı, öngörmüştü. Ama Ervan buna karşı çıkmıştı. Duygusallığa gerek yok. Ardından da tartışma çıkmıştı. Her zamanki gibi küçük kardeş boyun eğmişti. Ayrıca Morvan mezarının üstüne çiçek ister miydi? Kesinlikle istemezdi. Mezarcılar göründü, çukuru kapattılar. Diğerleri ne düşünüyordu? Kuşkusuz onlar da aynı durumdaydılar. Bilinç kaybı yaşıyorlardı. Hissettikleri sadece rüzgar, sıkıntı, boşluktu. Gözyaşları daha sonra gelecekti. Ya da gelmeyecekti. Luwak özellikle kız kardeşini izliyordu. Bugün bütün pırıltısını kaybetmişti. Kirli çamaşırların hüznünü hatırlatan gri bir teni vardı. Eskiden bir buz parçası kadar açık renk olan gözleri kararmıştı. Her zaman yontulmuş birer elması andıran göz bebekleri ıslanmıştı. Gözyaşı değildi. Hayır, nemli gözlerle bir kadere boyun eğişti. Ama yüzü hala çekiciliğini koruyordu. Yüz hatları süzüldükçe dokunaklı bir hal almıştı. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmek imkansızdı ve Luwak böyle bir riske girmeyi istemiyordu. Karın altında gizli bir kurt kapanı olabilirdi. Ervan için bu çok daha basitti. Üniforması yoktu ama aklı oradaydı. Siyah palto, ölü gümüşü kıyafeti, cinayet mahallerinin giysisi. Militer bir ruhu yoktu ama koşullar onu yetenek sahasının dışına ittiğinde, mesela duygularını ifade etmek zorunda kaldığında, hemen zırhına bürünür ve hiç tepki vermezdi. Bu tutumu, bu ifadesi herhangi bir resmi tören için uygun olabilirdi. Standart ve kişiliksiz bir tür ölüler anıtı. Bununla birlikte Luwak'ın gözünün önüne başka bir imge geldi. Yağmur altında dimdik duran ağabeyi, ailedeki parçalanmaları kendine çekip toprağa ileten bir paratonerdi. ''Gidelim mi?'' Luwak silkindi. Gael yanında duruyordu. Beresi onun üzerine geçirdiği kapüşonu alnında bir çifte taç oluşturmuştu. Luvak çevresine bakındı. Mezarcılar gitmiş, mezar taşı yerine oturtulmuştu. Mezarlıkta kimse kalmamıştı. Her şeye karşın başarmışlardı. Ailenin muteber üç ferdi dışında, ünlü Gregoire Morvan'ın cenaze töreninde kimse yoktu. İhtiyar olsaydı cehenneme kadar yolları var derdi. Mezar taşına bunu yazdırmalıydılar. 52. Ayrımın sonu. Sayfa 544.